Ayrım 9.
O zaman sen eşinin diğer adama ilgi duyduğunu anlarsın. Diğer adama çağrıda bulunuyor. Bu sorun yaratır. O yüzden insanoğlu yüzyıllar içinde koku duyusunu tamamen yok etmiştir. Kültürlü ülkelerde beden kokularının yok edilmesi için bu kadar çok vakit harcanması bir tesadüf değildir. Vücut kokusu deodorantlar ve parfümlü sabunlarla tamamen yok edilmelidir. Parfüm tabakalarıyla güçlü kokularla örtülmesi gerekir. Bunların hepsi bir gizleme arzusudur. Hala ortada olan bir gerçekliğin üstünü kapatma yoludur. Koku cinsel bir olaydır. O yüzden burnu yok etmişizdir. Burnu tamamen yok etmişizdir. Bu farkı her dilde görebilirsin. Görmek demek bir şeydir. Duymak demek bir şey. Ama kokmak tam tersini ifade eder. Görmek, görme yeteneği demektir. Ancak kokmak, koku alma yeteneği demek değildir. Senin koktuğun anlamına gelir. O baskı dilin içine bile nüfuz etmiştir. Aynı şey diğer duyularının başına da gelmiştir. İnsanlarla göz göze gelmiyorsun. Ya da eğer gelsen bile bu sadece birkaç saniye sürüyor. Sen aslında insanlara bakmıyorsun. Bakmaktan kaçınıyorsun. Eğer bakarsan bu kabalık olarak görülüyor. Bunu bir düşün. İnsanlara gerçekten bakıyor musun? Yoksa gözlerine bakmaktan kaçınıyor musun? Çünkü eğer kaçınmazsan o zaman o kişinin göstermeyi arzu etmediği bazı şeyler görebilirsin. Onun göstermek istemediği bir şeyi görmek görgü kurallarına aykırıdır. O yüzden kaçınmak gerekir. Kelimeleri dinliyor ama yüzü görmüyorsun. Çünkü çoğu zaman sözcükler ve yüz birbirini yalanlar. Bir insan bir şeyi söylerken başka bir şeyi gösterir. Zamanla yüzü, gözleri ve mimikleri görme yeteneğimizi tamamen kaybetmişizdir. Biz sadece kelimeleri dinliyoruz. Sadece izle. İnsanların nasıl bir şey söylerken başka bir şey gösterdiğini görüp şaşıracaksın. Kimse bunu algılamıyor. Çünkü doğrudan yüze bakmamak üzere eğitilmişsindir. Ya da baksan bile o duyarlılıkla, o ilgiyle bakmazsın. Boştur. Sanki bakmıyor gibisindir. Biz sesleri kendi seçimimiz üzerinde duyarız. Bütün sesleri duymayız, biz seçeriz. İşimize yarayan sesleri duyarız. Ve farklı toplumlarda, farklı ülkelerde farklı şeyler değerlidir. İlkel bir dünyada, örneğin bir ormanda yaşayan insanın ses algısı farklıdır. Vahşi hayvanlar için sürekli uyanık olmak gerekir. Çünkü hayatın söz konusudur. Eğer vahşi hayvanların bulunmadığı kültürlü bir dünyada yaşıyorsan, tetikte olmana gerek yoktur. Böyle bir tehdit olmadığı için de hayatta kalma endişen yoktur. Bir ihtiyaç duymadığın için kulakların o kadar iyi işlemez. Hiç tavşan ya da geyik gördün mü? Onlar ne kadar da dikkatlidir, ne kadar duyarlıdır. Çok küçük bir ses bile, rüzgarda hareket eden bir yaprak bile geyiğin dikkatini çeker. Sen onu algılamazsın bile. Hayatın çevresinde bir müzik vardır. Hayatı ince bir müzik kuşatır. Ancak biz bunun farkında değiliz. Muhteşem bir ritim vardır. Ancak onu hissetmek için daha hassas kulaklara, gözlere ve temasa ihtiyacın vardır. Yani ilk tabaka bozulmuş fiziksel duyulardır. Bizler sadece görmek istediklerimizi görürüz. Bütün beden mekanizmamız zehirlenmiştir. Bedenimiz kasılmıştır. Bir çeşit donuk hayat yaşarız. Soğuk, kapalı ve dışlanmış. Hayattan o kadar korkuyoruz ki hayatın bizimle temas kurabileceği her türlü ihtimali öldürüyoruz. İnsanlar birbirine dokunmuyor, el ele tutuşmuyor, birbirine sarılmıyor. Birinin elini tuttuğun zaman utanıyorsun, o da utanıyor. Eğer birine sarılırsan sanki yanlış bir şey yapıyor hissine kapılır ve ondan uzaklaşmak için acele edersin. Çünkü diğer beden seni açabilir. Diğer bedenin sıcaklığı seni açabilir. Çocuklar bile anne ve babalarına sarılamaz. Ortada büyük bir korku var ve bütün korku temelde seks korkusuna dayanmaktadır. Sekse karşı bir tabu vardır. Bir anne oğluna sarılamaz. Çünkü oğlu cinsel heyecan duyabilir. Bu bir korkudur. Bir baba kızına sarılamaz. Cinsel heyecan duyabileceğinden korkar. Sıcaklığın kendine özgü bir işleyişi vardır. Fiziksel ya da cinsel olarak heyecanlanmanın hiçbir yanlış yönü yoktur. O sadece birinin canlı olduğunun işaretidir. O kişi yaşıyordur. Ancak korku ya da seks tabusu sana uzaktır, mesafe koy der. Bütün duyuların bozulmuştur, doğal olmana izin verilmemiştir. O yüzden insan gururunu, masumiyetini, zarafetini ve nezihliğini kaybetmiştir. ilk tabaka budur. Bütün bu baskılar yüzünden beden orgazm dışı kalmıştır. Hiçbir keyif yoktur. Bu hem erkeğe hem de kadına neredeyse aynı şekilde olmuştur. Ama erkek kadından daha fazla bozulmuştur. Çünkü erkek mükemmelliyetçidir. Nörolojik olarak mükemmelliyetçidir. Aklına bir fikir geldiği zaman onu en uç noktaya kadar götürmeye çalışır. Kadınlar daha pratiktir. Daha az mükemmelliyetçidir. Kadınlar daha az nevrotik, daha çok dünyevi, daha dengeli, daha az entelektüel ve daha sezgiseldir. Onlar sonuna kadar gitmemiştir. Kadınların erkekler kadar nevrotik olmaması çok iyidir. O yüzden onlarda hala biraz gurur, biraz zarafet, biraz varlık kıvrımı, biraz şiir kalmış durumdadır. İkisi de toplum tarafından bozulmuş ve sertleşmiştir. Erkek kadından biraz daha fazla bozulmuştur. Ancak aradaki fark sadece birkaç derecedir. Bu tabaka yüzünden sana ulaşan her şeyin öncelikle bu filtreden geçmesi gerekiyor ve bu filtre yok eder, çarpıtır, manipüle eder, yeni renkler uyarlar, icat eder ve gerçeklik iyice çarpılır. Bu tabaka yok olduğu zaman, yoganın bütün amacı budur, bedenini canlı, duyarlı ve tekrar genç yapmaktır. Duyularına en üst düzey işlevsellik kazandırmaktır. O zaman bir insan hiçbir tabu olmadan yaşayabilir. Yumuşaklık, zarafet ve güzellik akmaya başlar. İçinde bir sıcaklık ve şeffaflık yükselir. Ve bu giderek gelişir. İnsan sürekli yeni ve genç olur. Sürekli bir macera yaşar. Beden orgazmik olur. Keyif seni kuşatır. Keyif sayesinde önce bozukluklar yok olur. O yüzden keyifli olmanda ısrar ediyorum. Her zaman kutla ve hayatın keyfini çıkar. Bedenini kabullen, sadece kabullenmekle kalma. Varoluş sana bu kadar güzel bir beden verdiği için minnet duy. Çok duyarlı bir bedenin var. Gerçeğe açılan birçok katın var. Gözlerin, kulakların, burnun ve dokunuşun. Bütün bu pencereleri aç ve bırak hayatın meltemi içeri essin. Hayatın güneşi içini doldursun. Daha duyarlı olmayı öğren. Duyarlı olmak için her fırsatı kullan. Böylece ilk filtre aradan kalksın. Eğer çimenler üzerinde oturuyorsan o çimleri sürekli kopartıp yok etme. Bahçede oturmayı bırakmak zorunda kaldım. Eskiden insanlarla bahçede buluşurdum. Ama insanlar sürekli çimleri yok ediyordu. Sürekli onları kopartıyordu. O yüzden bıraktım. İnsanlar çok vahşi, bilinçsiz olarak vahşi. Ne yaptıklarının farkında değiller. Onları tekrar tekrar uyarmama rağmen birkaç dakika içinde yine unutuluyorlardı. O kadar huzursuzlar ki ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. Bu huzursuzlukları içinde önlerinde çimen olunca onları kopartıp yok etmeye başlıyorlar. Çimler üzerinde oturduğun zaman gözlerini kapat, çimen ol. Çimen gibi hisset, çimen olduğunu hisset. Çimlerin yeşilliğini hisset, çimenlerin ıslaklığını hisset. Çimenlerin yaydığı o güzel kokuyu hisset. Çimler üzerindeki çiğ damlalarını hisset. Onların senin üzerinde olduğunu hisset. Güneş ışınlarının çimenlerin üzerinde nasıl oynadığını hisset. Bir an için bu duygular içinde kaybolacak ve bedenine farklı bir duyguyla bakacaksın. Bunu her türlü durumda yap. Bir nehirde yüzme havuzunda, kumsalda uzanırken, geceleyin mehtaba bakarken, kumların üzerinde gözlerin kapalı uzanmış, kum tanelerini hissederken, vücudunu tekrar canlı kılmak için karşında milyonlarca fırsat var. Bunu ancak sen yapabilirsin. Toplum bozmak için elinden geleni yapmıştır. Senin bunun tersine çevirmen gerekir. Duymaya, görmeye, dokunmaya, koklamaya başladığın zaman o zaman gerçeğin kokusunu alabilirsin. 2. Şartlandırma. İkinci tabaka ise şartlanmadır. Sosyal, politik, dini, ideolojik, inanç sistemleri. İnanç sistemleri seni iletişimden alıkoyar. Eğer sen bir Hindu isen ve ben de bir Müslüman isem anında bir iletişimsizlik oluşur. Eğer sen bir insansan ve ben bir insansam bir iletişim oluşur. Ama eğer sen bir komünist ve ben de bir faşistsem iletişim durur. Bütün inanç sistemleri iletişimi yok eder ve hayatın kendisi iletişimden başka bir şey değildir. Ağaçlarla iletişim kurmak, nehirlerle iletişim kurmak, güneş ve ay ile iletişim kurmak, insanlar ve hayvanlarla iletişim kurmak. Bu iletişimdir, hayat iletişimdir. İnanç sistemleri üzerinde yük olduğu zaman diyalog ortadan kalkar. Nasıl diyaloğa girebilirsin? Sen zaten mutlak doğruluğuna inandığın fikirlerle dolusun. Diğerlerini dinlediğin zaman sadece nezaket gösteriyorsun. Aksi halde dinlemiyorsun. Sen neyin doğru olduğunu biliyorsun ve bu kişinin sözünü bitirmesini bekliyorsun. Sonra üzerine atlıyorsun. Evet, bir tartışma olabilir ama bir diyalog olamaz. İki inanç arasında diyalog olasılığı yoktur. İnançlar dostluğu yok eder, insanlığı yok eder, iletişimi yok eder. O yüzden eğer görmek, duymak ve dinlemek istiyorsan, o zaman bütün inanç sistemlerini bırakman gerekir. Bir Hindu olamazsın, bir Müslüman olamazsın, bir Hristiyan olamazsın. Bu tip saçmalıklara yönelemezsin. İnançsız olacak kadar aklı başında olmalısın. Kendi inanç sisteminin yarattığı bir kafeste sen başkalarına ulaşamazsın. Başkaları da sana ulaşamaz. İnsanlar penceresiz evler gibi dolaşıyor. Evet, bazen yakınlaşıyorsunuz, bazen birbirinizle çarpışıyorsunuz ama asla buluşmuyorsunuz. Evet, bazen dokunuyorsun ama buluşmuyorsun. Konuşuyor ama iletişim kurmuyorsun. Herkes kendi şartlandırmaları içinde hapis kalmıştır. Herkes kendi hapsini kendi etrafında taşıyor. Bunu bırakmak gerekir. İnançlar kibirlilik yaratır ve insan korktuğu için arayışa son verir. Belki inancına karşı olan bir şeyle karşılaşırsın. O zaman ne olacak? Bütün sistemini rahatsız edecek. O yüzden araştırmamak en iyisidir. Sıkıcı, ölü ve tanımlı bir dünyada sıkışıp kal. Asla ötesine geçme. İnanç sana miş gibi türünde bilgi sunar. Biliyormuş gibi hiçbir şey bilmiyorsun. Tanrı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ama o konuda belirli bir inancın var. Gerçek hakkında hiçbir şey bilmiyorsun ama gerçek hakkında bir teorin var. Bu miş gibi durumu tehlikelidir. Bu zihnin bir çeşit hipnotize edilmiş halidir. Erkekler ve kadınlar farklı şekillerde olsa da şartlandırılmışlardır. Erkekler agresif, rekabetçi, egoist ve manipüle edici olmaya şartlandırılıyor. Erkek farklı bir iş için hazırlanmıştır. Sömüren kişi, baskıcı kişi, hükümdar kişi olmaya, kadınlara köle olma inanç sistemi verilmiştir. Onlara nasıl boyun eğecekleri öğretilmiştir. Onlara çok çok küçük bir dünya verilmiştir. Evin içi. Bütün hayatları ellerinden alınmıştır. Ancak inanç sistemi oturduktan sonra kadınlar kabullenip ona bağlı kalıyor ve erkekler de kendi inanç sistemlerini kabullenip ona bağlı kalıyor. Erkeklere ağlamamaları öğretilmiştir. Gözyaşları erkeksi değildir. O yüzden erkekler ağlamaz. Bu ne biçim bir aptallıktır? Ağlamak ve gözyaşı dökmek bazen çok büyük bir terapidir. Buna ihtiyaç vardır. Bir gereksinimdir. İnsanı hafifletir. Erkek üzerinde bir ağırlıkla yaşar. Çünkü ağlayamaz. Ağlamak erkeklere göre değildir. Kadınlara ise ağlamak ve gözyaşı dökmek öğretilmiştir. Tamamen kadınsı bir şeydir. O yüzden onlar hiç gerek olmadığı zamanlarda bile ağlar, gözyaşı döker. Bu sadece bir inanç sistemi. Bunu bir manipülasyon stratejisi olarak kullanıyorlar. Kadın tartışarak kocasından üstün duruma geçemeyeceğini biliyor ama ağlayabiliyor. Bu işe yarıyor ve argümanını öyle sunuyor. Erkekler bir şekilde bozulmuştur ve ağlayamaz. Kadınlar başka şekilde bozulmuştur ve ağlamayı bir hakim olma stratejisi olarak kullanır. Ağlamak politize edilmiştir ve gözyaşları politik olduğu zaman bütün güzelliğini kaybeder, çirkinleşir. İkinci şartlandırma kurtulması en zor olan şeylerden biridir. Bu da komplekstir. Senin belirli bir siyasi ideolojin, belirli bir dini ideolojin ve binlerce başka şeyin bir araya geldiği bir zihnin var. Onlar senin o kadar yakın bir parçan olmuştur ki kendini ayrı göremezsin. Ben Hinduyum dediğin zaman Hinduizm adında bir inancım var demiyorsun. Hayır, ben Hinduyum diyorsun. Hinduizm ile özdeşleşmişsin. Eğer Hinduizm tehlikedeyse kendini tehdit altında görürsün. Eğer biri bir tapınak yakarsa tehlikede olduğunu düşünürsün. Ya da eğer sen bir Müslüman isen bir Kur'an'ı yaktığı zaman kendinin tehlikede olduğunu düşünürsün. Bu inanç sistemlerinin bırakılması gerekir. O zaman anlayış artar, araştırmaya hazır olma ve masumluk artar. O zaman çevrenizde bir gizem, şaşkınlık ve hayret duygusu oluşur. O zaman hayat bilinen bir şey değil, bir macera olur. O kadar gizemlidir ki sürekli keşfedebilirsin. Bunun sonu yoktur ve hiçbir inanç yaratmazsın. Sadece bilmeme durumunda kalırsın. Bu bilmeme hali konusunda sufiler ısrarcıdır. Zen ustaları da öyle. Sürekli bilmeme durumunda kal. Eğer bir şeyi bilirsen ondan bir inanç çıkarma. Onu bırakıp yoluna devam et. Seni kuşatmasına izin verme. Aksi halde er ya da geç üzerinde sert bir kabuk oluşturacak ve hayata ulaşamayacaksın. Her zaman çocuksu kal. O zaman iletişim mümkün olur. Diyalog mümkün olur. Bilmeme durumunda olan iki insan konuşursa bir buluşma olur. İletişim kurarlar. Gizleyecek hiçbir şey yoktur. Beni ancak bilmeme durumunda olursan anlayabilirsin. Çünkü ben sürekli bu haldeyim. Benimle iletişim kurmak ancak inanç sistemlerini bırakırsan mümkün olur. Aksi halde yolunuzda engel oluştururlar. 3. Rasyonellik. Üçüncü filtre, üçüncü tabaka ise sahte mantık, rasyonellik, açıklama çabası ve bahane üretmektir. Bunların hepsi ödünçtür. Bir tanesi bile senin özgün deneyimin değildir. Ancak bir çeşit tatmin verirler. Kendini çok mantıklı bir kişi gibi görürsün. Ödünç argümanlar ve ispatlar biriktirerek rasyonel olamazsın. Gerçek mantık sadece sen zekiysen ortaya çıkar. Ve unutma, bir entelektüel ile benim zeki dediğim insan arasında fark vardır. Entelektüel sahte mantık arkasına gizlenir. Muhakemeleri rasyonel olabilir ancak hiçbir zaman mantıklı olamaz. Muhakemesi sahtedir, mantıklı gibi görünür. Şu duyduğum fıkrayı dinle. Bir adam boğuluyordu. İmdat, yüzme bilmiyorum, yüzme bilmiyorum diye bağırdı. Nehrin kıyısında oturmuş tütün çiğneyen yaşlı adam. Ben de bilmiyorum ama bu konuda yaygara koparmıyorum dedi. Şimdi bu tamamen rasyoneldir. Neden yaygara koparıyorsun? Sen yüzme bilmiyorsan ben de bilmiyorum. O yüzden çeneni kapa. Ama sen kıyıda oturuyorsun. O ise suyun içinde. Durum tamamen farklı. Şartlar tamamen farklı. Bu da bir şey dediği zaman sen aynı şeyi tekrar edebilirsin ama şartlar farklı olur. Muhammed bir şey dediği zaman aynı şeyi tekrar edebilirsin ama bu aynı anlama gelmez. Çünkü şartları farklıdır ve önemli olan şey şartlardır. Senin ne söylediğin değil, ne söylediğin değil, senin kim olduğun önemlidir. Şöyle bir hikaye duydum. Donegan günah çıkarma bölmesine girer ve konuşur. Peder, o kadar kötü bir şey yaptım ki beni kiliseden kovacaksın. Rahip, ne yaptın oğlum diye sorar. Donegan yanıtlar. Dün eşim önümde kıvırtarak yürüyordu ve ben de o kadar heyecanlandım ki onu kucakladım, kıyafetlerini yırttım ve ona yere attım ve hemen oracıkta seviştim. Rahip cevap verir. Bu biraz olağan dışı ama seni aforoz etmek için geçerli bir şey değil. Yani beni kiliseden kovmayacak mısınız? Tabii ki hayır. Ama bizi süpermarketten kovdular. Her şey şartlara dayanır. Kim olduğuna, nerede olduğuna, senin bakış açına, hangi deneyimlerden konuştuğuna bağlıdır. Ben seninle aynı kelimeleri kullanıyorum ama aynı şeyleri kastetmiyorum. Aynı anlamlara gelemezler. Ben söylediğim zaman ben söylüyorum, sen söylediğin zaman sen söylüyorsun. Kelimeler aynı olabilir ancak farklı noktalardan geldikleri için farklı anlamlar, farklı imalar, farklı tatlar ve farklı melodiler barındırır. Sahte mantık sadece ortada görülen mantıktır. Bu bilmek değildir. O daha çok bahane bulmak için kullanılır ya da tartışmadan galip çıkmak için. Bu tip aldatmacalarda erkek zihni uzmandır. Erkek zihninin uzmanlığı budur. Erkekler bu sanatı çok derinden öğrenmiştir. Bu filtre onlarda çok ama çok derindir. Gerçek muhakeme ancak sahte mantık yürütme bırakıldığı zaman ortaya çıkabilir. Gerçek muhakeme nedir? Carl Jaspers onu çok iyi tanımlamıştır. Şöyle açıklıyor. Muhakeme açıklıktır. Muhakeme netliktir. Muhakeme bütünleştirme arzusudur. Muhakeme mantığı, mantık yöntemlerini ve kavrayış kategorilerini kullanarak bunları aşmaya çalışır. Muhakeme bilgeliğin ulaşabileceği en uç noktadır. Ancak sahte mantık öyle değildir. Sahte olanlara dikkat et. Sahteler her zaman bir filtre yaratır. Gerçek olanlar ise bir kapıya dönüşür. Muhakeme her zaman bir köprüdür. Sahte mantık ise bir barikat. Bu üçüncü katman olan sahte mantık filtresi varlığını en çok rahatsız eden tabakadır. 4. Hassasiyet. Dördüncü katman ise duygusallık hassasiyettir. Bu da sahte bir duygudur. Ortada hiçbir şey yokken tantana koparmak, kapris yapmaktır. Kadın zihni bu konuda uzmandır. Biraz boş sayılır. Sadece yüzeysel olarak bulunur. Sempatisi yetersizdir. Hiçbir şey yapmaz. Eğer biri hastaysa yanına oturup ağlarsın. Ağlaman hiçbir işe yaramaz. Evin yanıyordur ve sen ağlıyorsun. Bu da hiçbir işe yaramaz. Bu sahte duyguları fark etmen gerekmektedir. Aksi halde gerçek duyguların ne olduğunu bilemezsin. Gerçek duygu katılımcılıktır, bağlılıktır. O sadece sempati değil, empatidir. Bir eylemdir. Kalbinde gerçekten bir şey hissettiğin zaman seni hemen değiştirir ve eyleme yöneltir. Kriter budur. Duygunun eyleme dönüşmesi gerekir. Eğer içindeki duygular sadece duygu olarak kalıp eyleme dönüşmezse, o zaman onun sahte olduğunu anlarsın. O zaman sen sadece kendini ya da bir başkasını kandırıyor olursun. İnsan kendi kalbine karşı koyamaz. Eğer hala kalbine karşı koyuyorsan, o zaman kalbin sahte olmalı, rol yapıyordur. Nasıl üçüncü katman erkek zihninin uzmanlığıysa, dördüncü katman da kadınların uzmanlık alanıdır. 5. Bastırılmış duygular. Beşinci katman ise bozulmuş, zehirlenmiş içgüdüler, yani bastırılmış duygulardır. Gardjieff, bütün merkezlerinizin birbirine karıştığını, birbirlerinin üstüne bindiğini, ayaklarına bastığını ve o yüzden de verimli bir şekilde işlemediğini söylerdi. Her merkez kendi işleyişinde güzeldir. Ancak eğer başkasının işleyişine karışmaya başlarsa, o zaman sıkıntılar baş gösterir. Bütün sistem nevrotik olur. Örneğin, eğer seks merkezin bir seks merkezi olarak işliyorsa o zaman çok iyidir. Ancak insanlar bu duygularını o kadar bastırıyor ki çoğu insanda bu seks merkezi artık üreme organlarında değil beyindedir.